gerçekten. Dolayısıyla adımız ve
yemekleri hazırlayarak özel yemek.
Hayatın sesleri. Başkent'ten birlikteliğimiz başladı. Sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize en içten sevgi ve selamlarımızı sunarak başlıyoruz. Bugünkü Hayatın Sesleri'ne sevgili dinleyicilerimiz. Programı sizler için Didem Östaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Yayının sizlere ulaşmasını sağlayan arkadaşım Ayhan Taşçı ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de yine beğeneceğinizi umduğumuz konularla, konuklarla, müziklerle sizlerle birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz Hayatın Sesleri'ne. Çift 090-312-463-3419 ve 463-3421 numaralı telefonlarımızı arayarak Hayatın Sesleri'ne dahil olabilirsiniz. hayatinsesleri@trt.net.tr bizlere ulaşabileceğiniz bir diğer iletişim yolunuz. Facebook, Twitter ve Instagram'da da Hayatın Sesleri diye aradığınızda bizleri bulmanız, programımızın kaçırdığınız bölümlerini yine oralardan da takip etmeniz mümkün. Programımıza yine buralardan da katılabilirsiniz. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin ilk müziğini dinliyoruz şimdi.
Kara gün dostu sanmıştım seni. En acı günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ama at sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ama at sende. Bende hiç günah yok ama at sende. Senin de gençliğin elbet zorlanacak. Herkesi kendine yar olur sanma. Yine benim sana tek yar olacak. Yine benim sana tek yar olacak. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok ama at sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok kabahat sende. Bende hiç günah yok kabahat sende. Seni görseydim ne de sevseydim. Gönlümü vermezdim böyle bilseydim. Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin. Seni sevmektense keşke ölseydim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok kabahat sende. Bende hiç günah yok kabahat sende.
Türkiye'de saatlerimiz 15.11'i gösteriyor ve Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Şimdi stüdyo konuklarımızı siz sevgili dinleyicilerimizle hemen tanıştırmak istiyorum. Sayın Yücel Yılkıran, 6 Nokta Körler Derneği ve 6 Nokta Körlere Hizmet Vakfı Genel Sekreteri. Hoş geldiniz.
Hoş
merhabalar.
Bulduk. Merhaba.
Ve Sayın Müberra 56oğlu, 6 Nokta Körler Vakfı kayıt stüdyosu sorumlusu. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Hoş buldum.
Evet, 6 Nokta Körler Derneği çok köklü bir dernek aslında. Üretken, evet. Toplumla kaynaşan bireyler yetiştiren, sosyal, eğitsel, kültürel ve mesleki sorunlara çözümler arayan ve hatta bulan bir dernek. İsterseniz derneğin tanıtımından birazcık başlayalım. Köklü dedim ama kökü nerelere dayanıyor?
Öncelikle güzel sözleriniz için çok teşekkür ediyorum derneğimiz adına. 1950'de kurulan bir dernek, 6 Nokta Körler Derneği. 65. doğum günümüzü kutladık yakın zamanda. 66 yaşına girdik artık.
Yaşlandı ama hizmetleri evet. Çok genç hala.
Öyle bir şey öyle oluyor bizim derneğimiz. Yaşlandıkça gençleşiyoruz. Evet. Öyle bir durum oluyor. Profesör Doktor Mithat Enç ve arkadaşları tarafından kurulan, 1950'de kurulan bir dernek. Dediğiniz gibi eğitsel, mesleki, her alanda, hemen hemen her alanda ilkleri yapan bir dernek. Körler okullarının açılmasından, rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasına, ki şu anda iki tane var. Biri İstanbul Emirgan, biri de Ankara Yeni Mahalle'de olmak üzere. Yetişkinlerin sonradan, yani okula gidemeyen engellilerin, hı hı, yetiştirildiği rehabilitasyon merkezleri ve körler okulları yine çok sayıda. Mesleki kursların, hizmet birimlerinin, Türkiye'deki ilk eğitim kültür merkezinin, ki tamamen halkın maaşlarıyla organize edildi ve yapıldı. 1996 yılında kuruldu. Aynı zamanda Antep'te de ona benzer bir eğitim kültür merkezi binamızı yaptık.
Hemen hemen Türkiye'nin, evet, her yerinde var bu tür,
evet,
hizmet binaları.
32 şubemiz var, hı-hı, bizim. 2 tane eğitim kültür merkezimiz var ama aktif olarak Ankara'daki işler durumda şu anda. Çünkü biz, yani genel merkezimiz Ankara'da olduğu için, yanında bulunduğumuz için, burada bulunduğumuz için biz tamamen görme engellilere yönelik hizmetlerle doldurduk binamızı. Türkiye'nin ilk sesli kütüphanesi, ilk kabartma matbaasının bulunduğu, spor kulüplerinin bulunduğu, kursların, çeşitli bilgisayar kurslarının ve bir özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin bulunduğu güzel bir bina, bizim evimiz. Bütün körlerin evi. Herkesi her zaman bekliyoruz.
Çok da gönüllü çalışanınız var. Evet. Şimdi oraya döneceğiz ama birazcık bu sesli kütüphaneye gelelim isterseniz. Sayın Müberra 56oğlu, bakalım neler aktaracak? Kayıt stüdyosu sorumlusu olarak neler kaydediyorsunuz? Neler var sesli kütüphanenizde?
Evet.
Ne zaman kuruldu sesli kütüphane?
Önce ben tanıtayım isterseniz bir parça, sonra, buyurun, sözü vereyim. 96 yılında eğitim kültür merkezimizi yaptırdıktan sonra biz hemen tabii ki bu hizmeti doldurmaya başladık, binayı hizmetlerle, ve 97 yılında Türkiye'nin ilk, dediğim gibi, körler için sesli kütüphanesini kurduk. Kaset yoluyla kayıt yapılıyordu. Müberra Hanım ve diğer arkadaşlarımız o zaman 98-99 yıllarında bizimle çalışmaya başladılar. O günden beri üyelerimize ücretsiz olarak hizmet veriyoruz. Hizmeti nasıl verdiğimizi Müberra Hanım anlatabilir.
Buyur.
Evet. Önceleri ben 99'dan bu yana çalışıyorum sesli kitap kayıt stüdyosunda. Önceleri deklerde kasetlere kayıt yapıyorduk. Daha sonra bilgisayar ortamında kayıtımızı gerçekleştiriyoruz. Deklere yaparken bizim okuma sürelerimiz 2 saattir. Her okuyucu gelir, 2 saat boyunca okuma yapar. Günde 4 ayrı okuyucu okuma yapar. Hı hı. Her okuyucunun kendi kitabı vardır. Ses değişikliği istemiyoruz.
Elbette.
Herkes kendi kitabını tamamlıyor. Devam etmek isteyenler tabii devam ediyorlar başka kitaplara da.
Ne tür kitaplar okundu şimdiye kadar? Nasıl her bir tür kütüphaneniz var? Geniş mi 96'dan bu yana?
Geniş, çeşitlilik olarak çok geniş, çünkü her şey okunuyor. Hı-hı. Üyelerimizin istekleri ön planda.
Kimler
tabii
okuyorlar? Yine gönüllüler mi?
tabii gönüllüler okuyorlar, seslendiriyorlar. Hı hı. Üyelerimiz ve Türkiye'deki tüm görme özürlüler, az görenler, görmeyenler okuyorlar.
Evet, onlar alıyorlar. Nasıl yararlanıyorlar?
Onlar kütüphanemizden alıyorlar.
Hı hı. Bizim kütüphanemize üyelik sistemleri var çeşitli. Öncelikle şu anda internet kütüphanemizi aktive ettik.
Oradan da dinleyebiliyorlar mı?
Form doldurduklarında, yani elektronik formdan bahsediyorum. Evet. Ve kör raporlarını ya da özürlü kimlik kartlarını bize faksladıklarında hemen biz onların üyeliğini aktifleştiriyoruz. Oradan hem dinleyip hem de kitap indirebiliyorlar ücretsiz şekilde.
Çok güzel. Oraya kadar gelmelerine de gerek yok.
Tabii artık yok. Gelmek isteyenler, yine canlı üyeliğimiz var. Ayda postayla 2 ayda bir DVD gidiyor kitap severlerimize. Bu DVD 4 GB boyutunda.
Ne var içinde?
Dolana kadar üyelerimizin istediği kitaplar var. Arıyor. Kütüphanemizde de bir personel arkadaşımız var. Yardımcı oluyor. Seçiyor. 8, 9, 10 kitap ne kadar sığarsa. Seçiyor. Biz DVD'ye kopyalayıp ona gönderiyoruz ve onun oluyor. Kitaplar.
Evet. Evet. Bunun karşılığında bir hizmet bedeli almıyorsunuz.
Hayır,
evet.
Etmiyoruz.
Evet. Çok güzel gerçekten. Peki kayıtları nasıl gerçekleştiriyorsunuz Mübeyra Hanım?
Kayıtları bilgisayar ortamında, ses programımızda gerçekleştiriyoruz. Hı hı. Okuyucular tabii, yeni başlayan bir okuyucu merak ediyor. Ben 2 saat boyunca sürekli okuma mı yapacağım? Hani herhangi bir şekilde durmam gerekmeyecek mi? Öğrenmek istiyor. Tabii duracak, bekleyecek. Telefonu geldiğinde konuşabilecek, efendim bir şeyler içebilecek zaten. Hı hı. Okurken sık sık dilimiz damağımız kuruyor.
Peki montajlı mı gidiyorsunuz, montajlı yoksa gidiyor, sonradan mı montaj yapıyorsunuz?
Gidiyor, durduruyorum, montaj yapıyorum. Ama zaman zaman da bunu biraz ben okuyucuya göre yapıyorum.
Evet.
Eski okuyucularımız daha az hata yapıyorlar veya hiç yapmayan okuyucularımız var. Çok hata yapan okuyucularda, daha yeni, daha çok hata yapan okuyucularda, onlara biraz bekleyip daha sonra devam etmelerini istiyorum. Sonra ses programında o açıklıkları görüp montajlıyorum, kapatıyorum.
Evet. Peki gönüllülerden oluşuyor dediniz. Kaç gönüllünüz var bu konuda size hizmet veren?
O kadar çok ki, yani 35-40 gönüllümüz var şu günlerde. Çünkü okunmakta olan kitaplarda 32 kitap okunuyor. Hı hı. Şu anda.
Peki okuyucular kitapları kendileri mi seçiyorlar, yoksa sizin belirlediğiniz kitapları mı okuyorlar?
Evet.
Yoksa ya da sizin derneğinize kayıtlı görme engelliler acaba istekleri doğrultusunda mı oluşuyor diye sormak istiyorum.
Tabii. Üyelerimizin ihtiyaçları doğrultusunda oluyor. Hı hı. Ders kitapları olduğunda da, romanlarda da.
Bu bir karma. Hepsini dengelemek durumundayız. Hem güncelleri. Yani bestseller dediğimiz kitaplardan, hı-hı, oluyor. Yani kütüphaneyi kullanan üyelerimizin istekleri oluyor. Serilerimiz oluyor bizim devam eden. Ders kitapları oluyor. Hepsini ortak bir dengede tutmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Ve her türden olmasına özen gösteriyoruz özellikle.
Evet. Tabii sadece bu değil, başka çalışma alanı kapsamına giren etkinlikleriniz de var herhalde. Birazcık da bunlardan söz edebilir miyiz Sayın Yücel Yılkıran?
Evet. Dediğim gibi 32 ilde şubesi var derneğimizin. Bu şubelerde, yani 32 il, evet, yani doğu illerinden tutun işte batıda, yani Manisa'dan Ağrı'ya kadar birçok ilde, hı hı, şubemiz var. Bu şubelerde üyelerimize, yani doğrudan hizmeti şubeler veriyor, hı hı, üyelerimize.
Peki diğer kurumlarla da ilişki içerisindesiniz galiba, değil mi?
Ya yani çeşitli kurumlarla tabii zaman zaman proje ortaklığı vesaire, hı hı, ve ilişkilerimiz oluyor. Ama esas itibariyle biz tek başına ayakta duran bir örgütüz ve herhangi bir devlet vesaire desteği almadan halkın desteğiyle ayakta duran bir örgütüz yıllardır.
Evet, gönüllülük
hemen
esas.
Hemen hemen kurulduğumuzdan sizde beri de gönüllülük esasına dayalı ve halkın desteğiyle.
Peki bu gönüllülükten söz edelim. Hı-hı. Eğitmenleriniz mi, danışmanlarınız mı, yoksa asistanlarınız mı? Bunların hepsi mi gönüllü? Yoksa?
Evet, yani genel çalışanlarımız hariç, hani genel dediğim, mesela evrak işlerini, kayıt işlerini, yazı işlerini yapan hani personellerimiz ve binanın yürütülmesi konusunda yararlandığımız personellerimiz hariç, bizler, yönetim kadroları, eğitmen asistanlarımız, proje ortaklarımız, yani projelerde bizlere, aha, yardımcı olan gerek kör gerekse gören gönüllü arkadaşlarımız, dediğim gibi bizler, yönetim kadroları tamamı gönüllülük esasına göre çalışıyoruz. Tamamımız gönüllüyüz. Ben mesela bir kamu kuruluşunda memur olarak çalışıyorum normalde. Fakat işten artan her dakikamı, her dakikamı gerçekten, çünkü kütüphane ve stüdyoların sorumluluğu bende. Ayrıca Altı Nokta'nın 1986 yılından beri çıkarmakta olduğu Altı Nokta'nın Sesi aylık Sesli derginin de editörlüğünü de ben yapıyorum.
Dergi de sesli. Evet. Evet.
Gerçekten işten artan, evden artan her dakikamı Altı Nokta için değerlendiriyorum. Altı Nokta'nın bütün kurumları için ve bütün arkadaşlarım da bu şekilde çalışıyoruz. Yani evet. Koşa koşa, işimiz bittiği her an koşa koşa gelip burada arkadaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz.
Evet. Siz nasıl başlamıştınız Sayın Mübeyra İlaltıoğlu?
Ben emekliyim kamu kurumundan. Daha sonra böyle bir çalışma isteği oluştu bende kısa süre sonra. Tesadüfen gazetede ilan gördük ve müracaat ettim. Oldu, başladım. Kayıt elemanı olarak aslında, kayıt yapmak için, ama okuma da yapıyorum.
Hı hı.
Bizim Yücel Hanım'ın biraz önce bahsettiği Altı Nokta'nın Sesi dergisinin bayan sesi benim.
Evet.
Ve o da ayrı bir gurur. TRT eski spikerlerinden rahmetli Sayın Jülde Gülizar, o derginin ilk bayan sesi.
Evet.
Sonrasında bayrağı evet. Siz devraldınız. Evet. Evet. Kolaylıklar diliyoruz. Gerçekten çok hoş bir amaç için evet. Hizmet veriyorsunuz.
Çok güzel.
Bu arada sizin gibi gönüllü olmak isteyen dinleyicilerimiz olabilir. Her alanda tabii ki, sadece sizin şu anda yaptığınız kayıt ve seslendirme değil. Çünkü kitap okuma var, bağış var, ofiste, evet. Dernekte görev alabilirler, her şekilde
evet.
Asistan olarak görev yapabilirler, eğitmen, danışman, değil hı-hı. mi? Başka her dalda.
Refakatçi de olabilirler görmeyen arkadaşlarımıza zaman evet. zaman.
Evet, bir yere gidiş gelişlerinde evet. değil mi refakat edebilirler. Bunun için sizlere ulaşabilecekleri bir telefon numarası, bir adres var mıdır
tabii
gönüllü ki. Olmak tabii isteyenlerin?
Tabii, derhal paylaşayım iletişim bilgilerimizi. Öncelikle www.alti.org.tr web sayfamızı ziyaret edip hakkımızda geniş bilgi toplayabilirler. Hı hı. Daha sonra genel merkezimiz, dediğim gibi, Ankara'da Kurtuluş semtinde. Telefon numaralarımızı paylaştığımda bizi arayabilir. Oradan iletişim kurabilirler. Her zaman, günün her saatinde orada birileri bulunur. Yetkili insanlar bulunur. Yardımcı hı hı. olmak için. Yani bize yardımcı olmak isteyen insanlara biz de yardımcı olmak için keyifle elimizden geleni yapıyoruz. 0312 363 77 46 numaradan bize ulaşabilirler.
Tekrar edelim isterseniz numarayı lütfen.
0312 363 77 46 numaradan bize ulaşabilirler. Alti nokta, dediğim gibi demin, .org.tr web sitesinden, web sayfasından bize yine mail atabilirler o şekilde.
Peki kaç gönüllünüz var sizinle birlikte çalışan ve kaç dernek üyeniz var?
Son yaptığımız güncellemelere göre 8000 görme engelli üyemiz var. Bu arada şunu söylemeliyim. Derneğimizin çalışmasında esas olan söz, yetki ve kararın tamamen görme engellilerde olması. Bu yüzden yetki ve karar alanlarında çalışan bütün arkadaşlarımız, yani üyelerimiz, en az %40 görme engellilerden oluşuyor.
Hı hı.
Bu durumda 8000 üyemiz var. 32 ilde şubemiz var ve bir gönüllü ordumuz var gerçekten.
Ne güzel. Hani bu ordunun sayı çoğalarak vermek, evet. devam etmesi dileğiyle biz gerçekten de, hizmetler muhteşem. Peki 2016 yılı için projeler var mı? Yeni projeler?
2016 yılı için tabii çok sayıda projemiz var. Öncelikle en önemli projemiz bu hizmetleri sürdürebilmek.
Hı hı.
Çünkü artık ekonomik olarak zorlu şartların içindeyiz, biliyorsunuz. Ve herhangi düzenli bir destek olmayınca eğitim kültür merkezini, şubelerimizi, örgütü, yani körler örgütlenmesinin tamamını ayakta tutmak... gerçekten önemli bir proje haline geliyor. Çünkü hizmetin devamlılığını sağlamak için biz ücret talep etmiyoruz hizmet alanlarımızdan, üyelerimizden hiçbir şekilde. Ama tabii ki hizmetlerin de bir maliyeti oluyor. Öncelikle en önemli projemiz, dediğim gibi, ekonomik bağımsızlığımızı sağlayıp o projeyi, yani o eğitim kültür merkezini, çünkü bizim hayatımızın en önemli projesidir.
Evet.
O eğitim kültür yuvasını ayakta tutabilmek bizim en önemli projemiz bu. Ama onun yanı sıra tabii çeşitli meslek edindirme, daha sonra eğitim, çeşitli eğitimler alabilme, örneğin bilgisayar sertifikası verme, tiyatro, koro, çeşitli bir sürü sosyal aktivitelerimiz ve dediğim gibi meslek edindirme, büro yönetimi, sekreterlik kursları ve benzeri projelerimiz de devam ediyor tabii ki.
Evet, sizin ilave etmek istediğiniz, sizin gönüllülük bazında dinleyicilerimizle paylaşmak istediğiniz bir şey var mı Sayın Ellialtıoğlu?
Tabii, benim de herkes okuyucu olmak isteyebilir, gelsinler diyorum. Ben de açık adresimizi
lütfen
vermek istiyorum. Erzurum Mahallesi Geçim Sokak numara 21 Kurtuluş,
evet,
adresine bekliyoruz okumak isteyenleri. Stüdyomuz,
evet,
açık.
Ben talibim bu arada.
Teşekkür
hemen
ederiz.
Kısa zamanda bekliyoruz. Evet.
Çok teşekkür ediyoruz. Size çalışmalarınızda, projelerinizde başarılar, kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür
Yine
ederiz.
Birlikte olmak dileğiyle sağ olun, var olun.
Size çok teşekkür ediyoruz.
Sevgili dinleyicilerimiz, Altı Nokta Körler Derneği ve Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Genel Sekreteri Sayın Yücel Yılkıran ve Altı Nokta Körler Vakfı Kayıt Stüdyosu Sorumlusu Sayın Müberra Ellialtıoğlu bizlerle birlikteydiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz,
teşekkür
ve hayatın
ederiz
seslerinde yeniden müzik diyoruz.
Aşkınla sen uzaklardasın. Oh, kar yağıyor bugün ayrılanlara, eski günlere, hatıralara. Oh, biliyorum örtecek onları, eski günleri, hatıraları. Yanıyorum aşkınla sen uzaklardasın. Gün seni anlattı ben dinledim, geceler tutsak yalnızla sen uzaklardasın. Eski günlere, hatıralara.
Sevgili dinleyicilerimiz, yılbaşının vazgeçilmezlerinden biri olan piyango ve büyük ikramiye haberinin en ilginci Hollanda'da yaşandı. Hollanda'da bu yıl ulusal posta kodu piyangosunun yılbaşı ikramiyesi 49,9 milyon avro olarak belirlendi. Herkes günlerce bu paranın hayalini kurdu. Yılbaşı akşamı ikramiyenin 44 milyon avrosu Start kentindeki bir sokağa isabet etti. Sokakta yaşayanlar milyoner olmanın sevinciyle havalara uçtu. Aynı sokakta oturan Fas kökenli Meilhausen ailesi de bunlardan biriydi. Ailenin 21 yaşındaki oğlu Kemal de 3 yıldır posta kutusu piyangosu abonesiydi. Ancak Kemal ve ailesinin milyonerlik sevinci kısa sürdü. Çünkü onları kötü bir sürpriz bekliyordu. Evet, bakalım bu sürpriz neymiş? Hollanda'ya merhaba diyelim. Yusuf Özkan'a iyi yıllar diliyoruz sevgili Yusuf Özkan.
İyi yıllar, iyi yayınlar. Ne gündür.
Evet, gerçekten çok kötü bir son olmuş ama neymiş onları o bekleyen kötü sürpriz, çok merak ettik aslında.
Evet, Star kendindeki Heinzweg sokağında o akşam inanılmaz bir coşku vardı. Çünkü çekiliş sonuçları televizyonda verildikten sonra canlı yayın kameraları sokağa gittiler ve piyangoyu kazanan tarihli ailelerin kapılarını çalıp piyango yetkilileriyle birlikte hem çeklerinin verilmesine tanıklık ettiler hem de o yaşanan coşkuyu aktardılar. Fas kökenli Maysena ailesinin de beklentisi bu yöndeydi. Evdeki masa toplandı, çeki düzen verildi. Birazdan kameralar da bize gelecekti. Çünkü oğulları 21 yaşındaki Kemal de 3 yıldır bu piyangonun abonesiydi. Her ay düzenli olarak piyangoyu ödüyordu. Ancak saatler geçmesine rağmen ne gelen oldu ne giden. Umut ve sevinç giderek yerini endişeye ve karamsarlığa bıraktı. Sonra öğrendiler ki Kemal piyangonun parasının kesilmesi için bankaya otomatik ödeme talimatı vermişti. Ancak hesabında para kalmadığı için banka otomatik ödeme talimatını yerine getirememişti. Bu nedenle de piyango idaresi parası ödenmediği gerekçesiyle Faslı aileye çıkan piyangonun geçersiz sayılmasına karar vermişti. Yani bankanın ödemelerini yerine getirmemesi nedeniyle milyonlardan bir anda mahrum kaldı Faslı aile. Bu tabii çok büyük bir şoktu. Onlar sonuçların açıklanmasından sonra dakikalarca belki saatlerce zenginlik hayalleri kurarken tesadüf olarak onlara bir kutu zencefilli kurabiye verildi. Çok büyük şoktu. Kameralara bir karşısında ne diyeceklerini bilemediler. Sadece sağlık olsun, kısmet değil mi demekle yetindiler. Ancak şokun atlatılmasından sonra dün avukatlarıyla konuştular ve mahkeme hakkında dava açmaya karar verdiler. Eğer mahkeme başvurularını kabul eder, haklı bulurlarsa kaçırdıkları milyonlarına belki de yeniden kavuşacaklar. Ancak şu anda Hollanda'da herkesin konuştuğu konu bu. Sizin başınıza gelse ne hissedersiniz gibi anketler yapılıyor, sorular soruluyor. Gerçekten çok büyük bir şok yaşadılar ve şu anda hala sanıyoruz o şokun etkileri devam ediyor diyorum.
Evet, umarız kavuşsunlar gerçekten. Peki böyle bir emsal dava olmuş muydu daha öncesinde?
Daha öncesinde yine Brabant bölgesinde benzer bir olay yaşanmıştı. Mahkemenin para olmadığı gerekçesiyle otomatik ödeme talimatını gerçekleştirmediği bir aboneye yine piyango çıkmıştı. Ama o da parasını alamamıştı. Dava açmıştı ama mahkeme onu haksız bulmuştu. Çünkü para hesabında bu tür durumlar için para bulundurması gerektiğini, bankanın yapacak çok fazla bir şey olmadığını hükmetmişti. Ancak bu davada nasıl bir sonuç çıkar, nasıl bir savunu da bulunurlar, avukatlar nasıl bir hazırlık yapacaklar onu bilemiyoruz. Ancak ailenin avukatı bir bu konuda çalışmalarının olduğunu ve mahkemeye başvuracaklarını, kazanmak istediklerini söylediler. Biz de hep birlikte merakla, heyecanla bekliyoruz mahkemenin sonucunu.
Evet, biz de bekliyoruz. Detayları yine sizden almak dileğiyle. Umarız güzel sonuçlanır. 2016'da kavuşurlar isteklerine, dileklerine diyelim. Ve çok teşekkür edelim sevgili Yusuf Özkan. Yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Teşekkürler. İyi yayınlar.
sen, sevgim kucak kucak. Sana bir şey olmasın, kendine iyi bak. Ben de değilim ki, ben sende yaşıyorum. Sensiz günlerimi yaşadım saymıyorum. Öyle güzelsin ki sen, ben sana tapıyorum. En güzel günlerimi ben sana saklıyorum. Göz bebeğimsin sen, sevgim kucak kucak. Sana bir şey olmasın, kendine iyi bak. Ağlarsan ağlarım, gülersen gülerim. Ben seni canımdan daha çok severim. Kal dersen kalırım, git dersen giderim. Sözünden çıkmam hiç, sev dersen severim. Göz bebeğimsin sen, sevgim kucak kucak. Sana bir şey olmasın, kendine iyi bak. Ben de değilim ki, ben sende yaşıyorum. Sensiz günlerimi yaşadım saymıyorum. Öyle güzelsin ki sen, ben sana tapıyorum. En güzel günlerimi ben sana saklıyorum. Göz bebeğimsin sen, sevgim kucak kucak. Sana bir şey olmasın, kendine iyi bak. Ağlarsan ağlarım, gülersen gülerim. Ben seni canımdan daha çok severim. Dersen giderim, sözünden çıkmam hiç, sev dersen severim. Göz bebeğimsin sen, sevgim kucak kucak. Sana bir şey olmasın, kendine iyi bak. Ağlarsan ağlarım, gülersen gülerim. Ben seni...
Sözcükler. 15.41 Türkiye'de saatlerimiz. Sihirli Sözcükler köşemizde dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay ile birlikteyiz.
Merhaba.
Hoş geldiniz. Merhaba.
Teşekkür ederim.
Evet, bugün kaybolan bir türden söz edeceğiz. Aslında en eski haberleşme aracı da diyebiliriz.
Evet, evet.
Edebiyat türlerinden biri. Hı-hı. En eski edebiyat Hı-hı. türlerinden biri de diyebiliriz. Mektup.
Tabii ki.
Şimdi örneklerini, çeşitlerini, özelliklerini söz edeceğiz ama mektup deyince belki şimdiki gençlerimiz bilmiyorlardır. Neydi mektup?
Şöyle, aslında tamamen kaybolmuş bir türden bahsediyoruz.
Evet.
Bugün artık hiç işlemeyen bir tür. Sizin de söylediğiniz gibi en eski türlerden biri. Yani biz bugün arkeoloji müzelerine gittiğimizde bile mektup görebiliyoruz. İşte Hititlerin taş yazılarından, çivi yazılarından tutun da. Örneğin işte Hattuşaş'ta yapılmış, Mısır'a yazılmış mektuplar gibi.
Hı hı.
Pek çoğunu görmek mümkün. Mektup çok eski bir tür. Haberleşme amacıyla ortaya çıksa bile daha sonra edebi bir tür haline gelmiş ve bugün artık kitaplarda yaşayan bir tür, tamamen öldü kabul ediyoruz.
Evet, evet. Keşke ölmeseydi ama, değil mi?
Mecburen yürütülen yerler var hala. Evet, keşke ölmeseydi, çünkü mektubun bir özelliği var. Kişiden kişiye çok dolaysız, çok özel ve çok aslında korunaklı bir alan mektup. Hı hı. Bugün işte resmi yazışmalar ve asker...
İş bu mektup diye başlıyorsa resmi.
Resmi yazışmalar ve işte asker mektubu ya da işte tutukluların mektuplaşmak dışında çok seçeneği olmayabiliyor. Oralarda görüyoruz tür olarak.
Hı hı.
Türkiye'de de şöyle bir şey. Hani bazı ülkelerde beyan esastır. Biz Türkiye'de bürokratik bir yaklaşımımız var. Bizde ispat esas. Dolayısıyla resmi yazışmalar devam ediyor bizde. Hı hı. Hani yazılı kağıt üzerinde imzalı halini görmeye evet. ihtiyaç duyduğumuz.
Özelleri aslında iç dünyayı çok güzel yansıtırdı evet. belki, değil mi? Düşüncelerin paylaşımını.
Şöyle aslında mektubun bir özel tarafı var. Bizim edebiyatımızda da çok örnekleri var bu anlamda. Çok uzun sürmüş mektuplaşmalarla sanatçılar arasında yürümüş iletişimler var. Bugün kitaplaştığını görüyoruz. Mesela Halikarnas Balıkçısı ile Azra Erhat arasındaki mektuplaşma çok değerli. Hı hı. Sadece o iki kişinin haberleşmesinin ötesinde dönemin edebiyatı hakkında, genel sosyal anlayışı hakkında çok fazla şey öğrenebiliyoruz baktığımız zaman. Daha eski türleri de var. Bugün mesela Gürsel Aytaç hocamızın bir mektup seçkisi vardır içinde. Çok farklı türleri görmek mümkün. İşte 1700'lerde İstanbul'da yaşayan yabancıların kendi ülkelerine yazdığı mektuplar var orada.
Hmm.
Oradan o gözle bakıp tamamen aslında biz kendimizi, kendi tarihçilerimizin gözünden o tarihteki halimizi, ülkemizin halini görmeye çalışıyoruz ve alışkınız ama.
Aslında her milletin edebiyatında önemli bir yere sahip.
Bizde daha itiraf edelim daha az yer bulmuş bir tür mektup. Yani Avrupa evet. kültüründe daha yerleşik mektuplaşmalar üzerinden işte bir edebi tür olarak mektubu görüp kabul ederek, hı hı. onun önemini vererek mektup yazmak. Zaten eski mektuplar çok standart girişlere ihtiyaç duyan mektuplar.
Sevgili Berna, virgül. Kuralları da vardır tabii, ama
tabii.
değil mi? Yani
tabii. Hatta çok daha öncesinde sadece mesela biz daha modern bir yaklaşımla işte sevgili Nilgün diye yazabiliyoruz evet. mektubu bugün ama daha eski yaklaşımlarda karşınızdaki kişinin durumuna ilişkin belki birkaç sıfatla tanımlamalara ihtiyaç var. Örneğin evet. işte gözümün nuru, dostluğumun değerli ışığı evet. gibi şu anda bize romantik gelen çok daha günlük hayatta aslında bizim maalesef bence unuttuğumuz şeyler var. Ben müsaade ederseniz Abdülhak Hamit'in mektuplarından da bahsetmek isterim.
Evet.
Dinleyicilerimiz Abdülhak Hamit'i belki Makber şiiriyle hatırlayabilirler. Öyle ki eşi öldüğü zaman vefatından sonra yazdığı bir şiirdir, bestelenmiştir. Türk sanat müziğinde de yeri var. Fakat ilginçtir, Abdülhak Hamit kişisel olarak beni şaşırtmıştı. Ben o şiirden sonra kendisinin bir eve kapanıp büyük bir uzunca bir süre bunu hazmetmeye çalıştığını zannederdim. Fakat edebiyat fakültesinde okuyunca şaşırdığım birisidir Abdülhak Hamit. Hayatın çok içinde biridir.
Hı hı.
Yazdıkları kadar yaşadıklarıyla da dikkat çeken biridir. Dört eşi var ve eşlerinin dördüncüsü Lucien Hanım, yabancı bir Fransız Belçikalı bir ailenin kızı. Onun da yazışmaları bize mesela çok ışık tutan, edebi açıdan onu da anlamamızı sağlayan mektuplardan. Onun ifadeleri çok romantik.
Örnekler yani, var tabii, mıdır? Tabii, verebilir zevkle. Miyiz?
Bugün birisine böyle bir şey yazacak olsak epeyce zorlanırız ama evet. o üslubu da hatırlamak lazım. 1925 yılında yazılmış bu mektup. Diyor ki, efendiciğim, bana bir kez daha sizi niçin terk ettiğimi soruyorsunuz. Ayrı kaldılar. Bu sorunuza ne yazık ki bir hazineye sahip olduğu halde dünyayı dolaşıp dilenen dilenci hikayesiyle cevap verebiliyorum.
Yeah.
Çünkü bir aradayken anlaşamıyorlar ama ayrıyken de birbirlerini çok özlüyorlar. İki kere evlenip ayrılmışlar Lüsen Hanım'la Hamit Bey. Dolayısıyla bu mektuplarda bu nezaketi görebiliyorsunuz. Deniz, engin deniz ve denizin önünde benim yalnızlığımın enginliği. Bir deniz yolculuğu boyunca birbirlerine yazdıkları ayrılık notları da var. Kısa hı-hı. küçük mektuplar. Dolayısıyla şu anda biz bu nezaketi günlük hayatta görmeyebiliyoruz. Ya da Azra Erhat'a Halikarnas Balıkçısı'nın mektuplarında yazdığı canım canım canım canım diye başlayan mektuplar var. Ve Azra Hanım demiş ki, bu kadar çok canım yazma. ve o diyor ki, beni övmüşsün mektubunda, hiç olmazsa ölmemi bekleyemez miydin bu kadar övmek için? Aramızda bal gibi 23 yıl var. Sen daha 50 yaşında bir çocuksun. Ne acele ediyorsun? Mektuplarımı daktilo edeceksin ve göreceksin orada birçok canım var. Ve arkasından şöyle söylüyor. merhaba. Canım, canım, canım, canım, canım, canım, canım. İster kız, ister okuma, vız gelir bana. Evet. Yani bu samimiyeti ancak mektupta görebiliyoruz. Bugün belki mesajlaşmaların arasında da kısa kısa geçiyordur ama böyle bir özellik yok.
CNM, CNM, CNM diye geçiyordur. Yani mektuplarda asla kısaltma kullanılmazdı çünkü.
Bir de mektup tabii zaman ayrılan bir şey olduğu için evet. Sizin söylediğiniz. Yani biz şu anda mesela ben de yaşıyorum bunu ki bizim çocuklarımız daha yoğun yaşıyorlar. yaklaşık olarak 20 saniye içinde bir şeye cevap vermek sorumluluğunu hissediyoruz. Oysa mektup eni konu rahat bir saatinizi alabilecek.
Sayfalar dolusu
ve el yazısıyla yazılan. Evet. Yani el yazısıyla yazmanın şöyle bir şeyi var. Hatta yazarlara öykü yazmak isteyenlere bir tavsiyedir bu. Ve çok etkili bir uygulamadır. Sevdiğiniz bir yazarın bir öyküsünü ya da bir mektubunu kendi el yazınızla bir kağıda geçirin. Hı hı. O zaman bambaşka bir şey keşfediyoruz çünkü. Çünkü hele hele mektubunu yeniden yazarsanız böyle bir kitaptan, bir alıntıdan sanki kaleminize o kişinin ruhundan bir nefes üfleniyor gibi hissedebilirsiniz. Ve o üslubu yeniden keşfetmenin yoludur el yazısıyla yazmak. Mektup da kendimizi keşfetme yolu. Biz şu anda mektup yazmadığımız için bazen bazı yönlerimizi keşfedemiyoruz diye düşünüyorum ben
evet.
de.
Evet, bazı yönlerimizi keşfedemiyoruz. Bazı duygularımızı da yitirdik. İfade de edemiyoruz aslında.
Evet. Bize gelen, şu anda kitaplarda gelen tabii çok daha belirgin, örneğin edebiyatçıların, yazarların mektupları. Ailemizden bulduğumuz özel bir mektup varsa ne mutlu, yani hazine değerinde bir şey. Hı hı. Örneğin annemizin babamıza yazdığı bir mektup ya da babamızın kendi babasına yazdığı bir mektup. Gerçekten çok değerli bir hazine. Artık benzerlerini bizde, bizim kuşağımızda ve çocuklarımızda çok göremeyeceğimiz bir hazine.
Evet. Eskiler ver mektuplarımı. Al çocuklarını derlerdi.
Kesinlikle.
Şimdi öyle bir şey yok.
Bir diğer mektup yazarımız aslında edebiyatın dev şairi, Türkçenin dev şairi Nazım Hikmet. Piraye Hanım'a mektupları 2 ciltlik bir kitap olmuş durumda, seçme halinde. Çok mektup yazmış. Dediğimiz gibi içerideyken, doğrusunu söyleyeyim.
Evet.
Başka bir yolu da yok. Bugün hala olmayabiliyor. Onlardan birini paylaşmak isterim.
Lütfen,
eğer
seviniriz.
Mümkünse. Nazım Hikmet'e 15 yıllık bir mahkumiyet verilir. Mahkemece Temiz'de gider. 1938 yılının Nisan ayında Temiz'den reddedilir. İlginç bir şey var orada. Temiz'den önce annesine yazmış. Diyor ki, Temiz'e gittik anacığım, üzülme. Eğer o ümit de boşa çıkarsa ne yapalım? Yapmadığım, alakam olmayan bir mevhum suçun cezasını çekeriz. Yani bu yıpranmış vücut 15 seneye dayanırsa 52 yaşında bir alil, yani zayıflamış biri, hı hı, hürriyetine kavuşmuş olur. Temenni et ki o günü görmeyeyim. 52 yaşında sakat bir gövde ve söndürülmüş bir kafa ve ruhla yeryüzüne çıkmaktansa İçeride soğuktan kakırdamayı daha hayırlı kabul ediyorum.
Evet.
Nazım Hikmet'in şiirlerini anlayabiliyoruz ama o ruhu ve o hüznü yaşamanın yolu mektubunu görmek. Nitekim mahkumiyeti kesinleştikten sonra karısına şöyle yazmış. Eğer metin olmak herhangi bir meseleyi hallederse tasavvur edemeyeceğin kadar metinim. Darbenin tesiri ani oldu. Göz kapayıp açıncaya kadar geçti ve şimdi uzun bir hastalıktan yeni kalkmış bir halim var. Vücudum kırgın fakat rahat ve neşeliyim, emin ol. Şarkı söylüyorum sabahları, şiir yazıyorum ve uyanılmayacak bir rüyanın içinde hayal meyal senin yüzünü görüyorum. Yüzünün hatları silik fakat saçların bir kucak alev gibi pırıl pırıl yanıyor. Meğer seni nasıl, ne kadar çok seviyormuşum ve nasıl her şeyim senmişsin, bu kararla anladım.
Ya, bu kadar güzel nasıl ifade edilebilir başka
tabii
türlü, değil mi?
Tabii çok usta kalemler ama yine de denenebilir. Yani itiraf edelim. Aşk bizi hayatta en motive eden şeylerden biri hı-hı. olduğu için zaman zaman hayatımızdaki o kıvılcımı kaybedebiliyoruz. Belki bize mektup yazanlar olmayabilir ama biz mektup yazmayı deneyebiliriz. Hadi o da olmuyorsa tıpkı Nazım Hikmet'in mektupları gibi başka mektuplarında olduğu kitaplar var, internette var. Bugün kendimize yazılmış gibi düşünerek bir mektup okuyabiliriz.
Evet.
Çok önemli.
Birisi, mektup romanlar var.
Tabii ki, tabii hı-hı. ki. Birisi şöyle söylemiş, telefon etmek el sallamak gibidir, mektup kucaklaşmak gibi. Dolayısıyla bizim de belki bazı şeyleri fark edebilmemiz için bir araç olacak.
Evet.
Mektup şeklinde yazılmış romanlar var. Ama ben bir adım öne gidip gerçek bir mektubu evlat edinmeyi öneriyorum.
Evet.
Hangisi ise o. Çünkü kurgudan çok daha farklı bir nefes var o mektuplarda. Bir mektubu bugün için evlat edinirlerse çok keyifli olacak diye düşünüyorum kendi
kesinlikle.
Adıma.
Kesinlikle. Şimdi telefonlaşmak, el sallamak gibi, mektuplaşmak, kucaklaşmak hı-hı. gibi dediniz. Ya bizim bu sohbetimiz de el sallamak gibi oldu.
Evet.
Çünkü mektuplaşmak...
Sesimiz gidiyor.
Mektuplaşmak gerçekten muhteşemdi o günleri düşününce, o türü düşününce.
Belki bize mesaj yazarlarsa şimdi küçük küçük mektuplar kabul edebiliriz internet üzerinden.
Evet.
O zaman kucaklaşmış kabul edeceğiz kendimizi.
Evet, çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Haftaya yine birlikte olmayı sürdüreceğiz sevgili Elif Berna Kutluat'a. Ve sihirli sözcüklerle bugünkü Hayatın Sesleri'nin de sonuna gelmiş bulunuyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Program yapımcılarınız Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz, Şule Çankaya, kumanda masasında Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Nilgün Duruk. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Yeni konularımız, konuklarımız ve müziklerimizle. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın Sesleri.